Nereye doğru?
Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar.
Günaydın Cengiz.
Efendim cümleten günaydın, hayırlı sabahlar.
Günaydın efendim, hayırlı sabahlar.
Evet.
Hemen NATO'dan başlayalım. Çok yoğun bir gündem var aslında. Yani daha toplantı bugün başlıyor ama bir dolu şey oldu toplantı öncesinde. Onlardan bahsedelim diyorum. Önemli çünkü.
Evet, bir de yani bu sabah bahsettik ama daha uzun ileride mutlaka bahsetmemiz gereken çok önemli bir konu var. Göçmenlere farklı zorla yer değiştirme gibi kurallar getirilmesi, torba yasada sığınmacılara sıkı yönetim getirileceğine dair bir şey var. Onu daha sonra ileride mutlaka ele almalıyız.
Allah akıl fikir versin yani. Olacak şey değil.
Evet.
Böyle bir şey yani pratikte mümkün değil yani. Şimdiden bunu söyleyelim de yani tam bir rezillik. Mesela Yunanistan yeri gelmişken söyleyeyim, adalardaki mültecileri kamplara kitlemeye niyetli yeni hükümet, kıyamet kopuyor. Yani hem adalarda olmaz diyor ada yönetimleri, ada Midilli'nin, Sakız'ın, Sisam'ın falan. Ve yani patlamaya hazır bombalarla sorunu çözmeye çalışıyorsunuz diyor.
Evet, aynen.
Yerel yönetimler olacak iş değil yani.
Amerika'da da öyle korkunç tabii, şeyler oluyor. Tabii, Yunanistan'da tabii. Ve Avustralya'da da oluyor. Yani toplama kamplarında toplamaya çalışıyorlar.
Ya bu asla çare değil yani. Bu hakikaten zararın neresinden dönülürse kârdır. Bundan vazgeçmek gerekiyor. Türkiye'de de aynı şeye niyetlendilerse yani. Tam bir hiçbir işe yaramaz. Şimdi gelelim bu NATO meselesine.
Evet.
Pek çok şey oldu. Daha toplantı olmadan toplantı oldu bir bakıma yani. Şimdi 4 tane Türkiye'yi ilgilendiren ve dolayısıyla NATO'yu da birebir ilgilendiren mesele var. Bu S-400'ler meselesi var bir kere. Bu tamamen ucu açık. Ne olacağı belli değil. Fehim Taştekin'in Almonitor'da çok kapsamlı bir yazısı var. Tavsiye ederim. İlgilenenler olursa bütün öncünü cüncünü bütün ayrıntılarıyla yazmış, ne olur ne olmaz, ne konuşuluyor falan, ama pek yani bu burada bir çare çözüm bulunacak gibi değil, zira Amerikan Dış Savunma Bakanı Esper hareket etmeden önce, o da Londra'da tabii, Washington'dan yaptığı açıklamada S-400'ler konusunda asla geri adım atmayacağız. Türkiye aklını başına alsın gibi bir laf etti. Yani bunu bir kenara not etmek lazım. Macron dün akşam o da aynı şeyi söyledi. O 200 kelimeyle konuşan Trump'ın yanında. Yeri gelmişken söyleyeyim, biz bunu daha önce söylemiştik galiba radyoda.
Nutuk çekiyor değil mi?
Hayır, Macron'la Trump'ı yan yana gören pek çok izleyici ya Macron'un İngilizcesi Trump'ınkinden daha iyi diyor.
Yani
öyle doğru ayrıca. Şimdi bu S-400 meselesi var. Diğeri bu Baltıklar ve Polonya meselesi. Orada çok ciddi bir kriz var. Bu yeni patlak verdi biliyorsunuz.
Evet.
Şimdi NATO'nun güvenlik konseptinde bir Baltıkları ve Polonya'yı korumaya yönelik bir iç şey karar çıkması gerekiyordu bu toplantıdan. Türkiye bunu veto edeceğini söylemiş. Şimdi bir arayol arıyorlar ama yani tamamen Rusya'nın işine gelen mükemmel bir çıkış. Hakikaten hangi aklı evvel bulduysa kutlamak gerekiyor. İkinci konu bu. Hiçbir çözüm yok şimdiye kadar. Üçüncüsü Kuzeydoğu Suriye veya Rojava meselesi. Bu da bir şekilde gündemde duruyor. Zira şimdi geleceğim oraya. Bu Trump-Macron basına açık diyalog mu diyelim artık, neyse daha ziyade monolog oldu. Bir de fırçaladı Macron biliyorsun Trump'ı. Orada bu Rojava meselesiyle ilgili çok ağır bir laf etti Macron. Bu şimdi Türkiye'de sabahtan beri tarıyorum, bir tek Diken haber portalında var. Ve oradan okuyorum. Bu önemli bir gelişme zira. Başka hiçbir yerde yok. Dedi ki bugün ortak düşmanımız terör örgütleri. Üzgünüm ama masada ortak bir terör örgütü tanımı yok. Türkiye'ye baktığımda IŞİD'e karşı bizimle omuz omuza çarpışanlarla savaştıklarını görüyorum. Türkiye'nin ise bazen IŞİD'in vekili örgütlerle çalıştığını görüyorum. Macron dedi bunu.
Evet, bunu biz de tespit ettik Diken'den, evet.
Evet, bir tek Diken ve ondan sonra aynı şekilde tüm liderlere saygım var. Bana yönelik sözlere yanıt vermeyeceğim, Macron diyor. Ama soracağım sorular var. Nasıl oluyor da NATO'nun üyesisiniz ve Rusya'dan S-400 alıyorsunuz? Gene S-400. YPG'nin terör örgütü olarak kabul edilmediği takdirde buradan çıkan kararları bloke edeceğini söylediler. Avrupa'nın sistemlerini alabilirlerdi. Ancak Avrupa ile uyumlu olmamayı Türkiye seçti. Bunu da bilmeniz gerekiyor diyor.
Pardon, bir ufak şey yapayım, ekleme. Biyanet'te de Türkiye bazen IŞİD bağlantılı var, tabii, gruplarla çalışıyor diye. Bir de Deutsche Welle Türkçe'de de gördüm ben. Yani Türkiye tabii, IŞİD bağlantılı ama gruplarla birlikte çalışıyor diye. Evet.
O yabancı ama. Dolayısıyla sadece Biyanet'te ve Diken'de var. Mesela T24'te yok, Duvar'da yok falan, hiçbirinde yok. Yani muhalif basından bahsediyoruz. Şimdi bu önemli. Yani bu daha önce bunu pek çok kez işledik, yani bu Türkiye IŞİD bağlantısını hatırlarsınız. Ve artık bu yani sadece sosyal medyada falan değil, açık açık yani dünyanın gözünün önünde ve yani hatırı sayılır bir ülkenin lideri başındaki adam tarafından dile getiriliyor. Bu es geçirecek bir şey değil maalesef. Şimdi bu sorunlara ilaveten bir de bir Libya sorunu çıktı biliyorum.
Yani, evet.
O da şimdi ondan bahsedelim biraz. Bu yani S-400'ler, Baltıklar, Polonya, Rojava, IŞİD ve şimdi Libya. Şimdi bu hatırladım daha sonra, galiba biz bu mavi vatan meselesini konuştuyduk bir sefer Ömer. Can hatırlar tabii, o hafızası daha kuvvetli olduğu için.
Teşekkür ederim efendim.
Değil mi? Yani konuşmuştuk değil mi Can bu mavi vatan
meselesini? Evet efendim.
Tamam, şimdi bunun bir uygulaması aslında bu Libya ile deniz sınırı meselesi. Yani bu ilk defa açıkça bu mavi vatan, yani bu emekli tümamiral Cem Gürdeniz'in 2006 yılının 14 Haziran'ında ilk defa dile getirdiği bu Türkiye'nin Karadeniz, Ege ve Akdeniz kıyılarındaki yeni vatanı, mavi vatanı artık Türkiye'nin deniz hakimiyeti doktrini haline gelmiş durumda ve bunun uygulaması bu Libya ile çizilen sınır. Şimdi Türkiye nire, Libya nire diyeceksin, öyle değil. Bu Marmaris Datça'dan aşağı doğru bir böyle bir iki cetvelle bir hat gidiyor. Libya'nın Bingazi tarafına, doğusuna tabii, oraya değiyor o iki cetvelle çizilen çizgi ve o Türkiye ile Libya'nın deniz sınırı oluyor. Can farkındasın değil mi?
Evet,
aldın eline cetveli.
Yeni sınırlar.
Yeni sınırlar, evet. Şimdi ve Libya ile Türkiye bu sınırları paylaşıyor. Yani kara sularını paylaşıyor tabii. Orada işte Allah ne verdiyse fosil yakıt tabii. Herkesin aklında o. Ondan sonra fosil yakıt arayacak. Orası çok da derin biliyorsun ama neyse, arayacaklar.
Adını yanlış söyledin. Fosil yakıt filan değil. Hidrokarbon.
Hidrokarbon. Evet. Şimdi bu Yani burada bir çok vahim bir sorun var. O çekilen iki cetvelle çekilen çizgi o aradaki adaları kaine almıyor. O adalardan bir tanesi Kıbrıs, diğeri de Yunanistan'ın Rodos, Kastelorizo, Karpatos ve Kasos adaları. Bir de tabii bir tane daha var, o biraz daha büyük, iri. Adı da Girit. Şimdi bu cetvelle çizilen çizgiler şunu diyor, yani Mavi Vatan doktrininin parçası bu. Adaların kara suyu olmaz diyor. Ada oldu mu kara suyun olmuyor.
Evet.
Ancak ana kara olursan kara suyun oluyor. Mükemmel bir okuma. Dünyada tek.
Peki Avustralya'nın o zaman kara suları olmaması gerekiyor. Avustralya bildiğim kadarıyla bir ada değil mi?
Ada, evet, evet, öyle tabii ada.
Dünyanın en büyük adalarından biri ama.
İşte onun hiç kara suyu yok yani. Hiç. Şeyin de yok. Japonya'nın da yok.
Evet, Japonya'nın da yok. Ama Avustralya daha büyük.
İngiltere'nin de yok.
Grönland'ın da yok.
İngiltere'nin de yok. Yani şey, Büyük Britanya'nın da yok.
Evet.
Nasıl?
Adaların kara, yani ben vakti zamanında işte bir bu çeşit mürekkep yalamışlığım vardı bu konularda, karasuları filan. Ekonomik bölgede onun etrafında, karasuların ötesine geçen ekonomik bölge kavramları da vardı ama ada meselesini ilk defa duyuyorum, itiraf edeyim. Kimin bu buluş?
Türkiye'nin dış politikasını düşünenlerin bulduğu bir çok önemli bir buluş bu.
Evet, bu yepyeni yani.
Tarihi tabii 28 evet. Kasım, yaz bir yere. 28 Kasım 2019.
Evet.
Ya tarihe geçti. Şimdi hakikaten akıl alır gibi değil. Şimdi de ama öyle. Yani biz yaptık oldu. Şimdi bu hikayeyle ilgili tabii Yunanistan'da kıyamet koptu. Kıbrıs'ta da öyle. Yunanistan hatta NATO'ya başvurdu, vurdu. Bu NATO'nun Ankara'yla iyi ilişkileri olan Norveçli genel sekreteri, ay biz o işlere hiç karışmıyoruz, zaten hep böyle işlere karışmadığımız için bugüne kadar geldik dedi dün. Ondan sonra fakat bugün öğleden sonra heyetler arasında Başbakan Mitsotakis'le Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heyetleri arasında bu konuyla ilgili bir görüşme olacak. Bu da tabii toplantı dışında yapılacak olan görüşmelerden bir tanesi. Biz ikimiz görüşelim demiş önce, karşılıklı yani baş başa, birer tane tercüman olsun. Yunanistan tarafı reddetmiş, yok biz heyetle katılacağız, yani kayıt altında olsun istiyorlar çünkü. Öbür türlü Türkiye alışık ya öyle man to man, yani adam evet. Adama konuşma şeyine, öyle bir şey yok tabii, öyle bir adet yok diplomaside. Her neyse, bu toplantı olacak ve toplantıda talep edilecek olan Türkiye'nin 1992 tarihli Law at Sea, yani deniz hukuku anlaşması, ki bu bütün münhasır ekonomik bölgeleri tayin eden anlaşma. Bu Türkiye bunun imzacısı değil. Bundan daha önce bahsetmiştik, hatırlayacaksınız.
Evet.
Ve Yunanistan onun, Türkiye'nin bunu imzalamasını teklif edecek. Bu öyle açıklandı. Şimdi bugüne kadar imzalamamış bir ülke niye imzalasın? Artı Libya ile yapılan bu uyduruk anlaşmanın doğru olduğunu kanıtlamak üzere dün veya ondan önceki gün Birleşmiş Milletler'e, yani New York'a haber verilmiş güya. Oradan da cevap bekleniyormuş. Tabii yani böyle bir şeyin kabul edilmesi söz konusu değil. Komik tabii. Yani Türkiye'nin ne kadar bir diğer taraftan, yani uluslararası hukukun dışına çıktığın andan itibaren artık konuşacak karşısında muhatap bulamıyorsun tabii. Yani böyle bir sorun var. Ama Mavi Vatan, Mavi Vatan. Bir rakamı söylemiştim Can, hatırlıyorsun değil mi? Kilometre kare olarak. Karadeniz, Ege ve Akdeniz'deki Türkiye'nin kara suları, mavi vatan.
Ne miktar var mı?
Can biliyordu.
Bilmez hatırlamaya çalışıyorum tabii. Efendim, notlarıma bakıyorum şu anda da.
İşte buyurun, yani bu unutulacak şey mi? Vatanının ne kadar olduğunu bilmiyorum.
Evet.
462 bin kilometre kare Ömer Madra.
Evet.
Şimdi hatırladım.
Çok büyükmüş.
Her tarafında hidrokarbon aranacak.
Her tarafında hidrokarbon. Dipsiz kuyudan başlayabiliriz belki.
Mesela 462 bin kilometre kare ara ara bitmez ya. Bütün milleti oraya işe koysan ne güzel değil mi?
Evet.
Evet ya, 460 yani Türkiye'nin yüz ölçümünün yarısından fazla.
Evet.
Ama bu şey değil yani, bu böyle lafı güzel şaka falan değil, bu gayet ciddi Türkiye'nin doktrini. Maalesef bunun üzerine pek konuşulmuyor. Yalnız bunun mucidi Cem Gürdeniz Aydınlık Gazetesi'nde yazıyor. Bir orada köşesi var. Mavi Vatan Yazıları diye 500 küsur sayfalık bir kitabı var. Bunun ön sözünü de Bilsay Kuruç yazmış, kaleme almış. Eski Ergenekoncu Silivri'ye girmiş çıkmış. Ve daha da önemlisi, yani ne kadar saygın işler olduğunu anlatmak açısından söylüyorum. Koç Üniversitesi'nde de bir QDFOR diye, Koç Üniversitesi Deniz Forumu diye bir şey var. Yani think tank'ı var. Hmm. Ya.
Evet.
Ya, öyle şey, yani ciddi işler yani. Şimdi bu daha tabii, yani bu pilav daha çok su kaldırır. Ama bu yani bir emekli amiralin bulup da böyle teklif ettiği falan bir şey değil. Bu artık resmi bir politika. Nitekim ilk defa bu sene Şubat sonu Mart başında bir deniz tatbikatı yapıldı ve adı Mavi Vatan'dı. Ondan sonra 30 Ağustos'ta Hulusi Akar 30 Ağustos kutlaması münasebetiyle, Zafer Bayramı münasebetiyle ilk defa Mavi Vatan'dan açıkça bahsetti. Ve Eylül ayında da bu yeni bir üniversite kuruldu, Milli Savunma Üniversitesi diye. Cumhurbaşkanı Erdoğan orada yaptığı bir konuşmada arkasında Mavi Vatan haritası vardı. Yani Türkiye'nin bugün, yani Türkiye böyle iyi canlandıracak bir şey yapmaya kalksak, elinde haritalarla dünyadan hak iddia, dünyanın her yerinden hak iddia eden bir ülke görünümü var. Hatırlıyorsunuz, Birleşmiş Milletler'de Rojava haritasıyla gittiydi. Şimdi bu Mavi Vatan haritası. Haritalar yani. Evet.
Evet, Mavi Vatan vaziyeti. Fakat Stoltenberg bu şeyle ilgili, NATO ile ilgili çatlağın da Londra zirvesiyle çözüleceği sözü veremem demiş. Sana inat bu T24'ten beraber.
Tabii işte ya, Stoltenberg görüyorsun değil mi? Halbuki yani adamın uykuları kaçtı ya. Kaç gün arayolcu.
Evet, neler, ama neler artık yaptı. Söz veremiyormuş işte.
Ya neler neler yani, ne palavralar attı bugüne kadar yani, işte yani gerçeğe aykırı ve o kadar tuhaf ki, bu adam eski Norveç Başbakanı biliyorsun.
Evet evet.
Ve Rojava'yla ilgili silah ambargosu lafını ilk gündeme getiren ve uygulayan ülke de hangisiydi?
Norveç'ti.
Ya. Sinediye istedik yani, öyle bir seferlik falan değil, ila nihaye. Ama tabii oralarda öyle pozisyonlarda olunca kendini insan diplomat zannetmeye başlar ve böyle abuk sabuk işlerle uğraşır. Yani hasılı kelam bu, burada da çok konuşacak şey var. Bir de tabii bu son verdiğin haber önemli. Dolayısıyla zirveden hakikaten 70. yıl üstelik yani.
70. yılın kutlanıyor. Evet, Londra evet, zirvesi. Evet. Öncesi de çatla Londra zirvesiyle çözüleceği sözü veremem gibi.
İşte ama bu çok önemli. Dolayısıyla yani bunun bir fiyaskoyla sonuçlanacağını görmek gerekiyor. Yani Rusların, yani Putin Rusyası'nın şimdi Türkiye NATO'da kalsın mı kalmasın mı diye, yani Türkiye'nin NATO'da kalması Rusya'nın en çok işine gelen formül bu durumda, öyle değil
evet,
mi?
Evet,
yani,
evet.
Dışında değil, bilak biz içinde kal, ama Merkel'in falan buna maalesef daha aklı ermiyor. Şimdi herhalde haftaya da belki konuşuruz, konuşacak bir şey kalırsa tabii. Bu, ben bu Yunanistan'la olan zirveden bir şey çıkacağını, sayıp bir şey beklemiyorum. Bir de dörtlü bir toplantı vardı dün. Onu da hatırlatalım. Dörtlü zirve falan diye. Ve o bütün resmi basında o var bugün. İşte çok korktular, böyle sıraya girdiler kendisini görmek için falan diyorlar. Bu Boris Johnson, Merkel, Macron ve Erdoğan. Hepi topu dört, bak şimdi konuşulacak konuları hesap et, insanları hesap et, çeviriyi hesap et, bir saat sürmüş.
Dört kişinin çevirmenleriyle beraber bir saat.
Dört saat, hiçbir şey değil yani, hakikaten sıfır, tam bir fiyasko. Afaki laflar, işte şeyin, Suriye'de çözümün sivil olması gerekiyor, sivilleri öldürmeyin demişler. Ondan sonra uçurtmayı vurmayın demişler. Ve anayasa süreci çok önemlidir demişler. Ve ayrılmışlar. Nasıl geçti diye soranlara da mükemmel.
Evet, çok iyi geçti demiş Cumhurbaşkanı
evet.
Erdoğan.
Evet. Şimdi dediğim gibi bunu takip ediyoruz, bütün bu meseleleri. Gelelim bu şey meselesine. Bu son bir 3 dakikamız kaldı. Bu 200 bin mertebesinde bir kaçış, yani insanların Rojava'dan, daha doğrusu Resulayn ve Tel Abyad'dan kaçtığını haber veriyordu Birleşmiş Milletler kurumları, biliyorsunuz. Birdenbire bunu değiştirdiler.
Öyle mi? Onu görmedik.
Evet, 15 gün önce, yani en son SITREP, yani Situation Report, bu konularla ilgili bütün uluslararası kurumların, kuruluşların ve BM kuruluşlarının sistematik olarak her hafta tazeledikleri bu raporların sonuncusu 19 Kasım tarihli. O zamandan beri bir yenileme yok. Bu şu anlama geliyor bence: bunlar fırça yemiş bir yerde, yani muhtemelen de Ankara'dan ve bunun, bu sayıların abartılı olduğunu söyleyen bir takım ifadeler kullanılmaya başlandı. Şimdi Syria Direct diye, yani doğrudan Suriye diye bir bağımsız bir kurum var. Syria Direct, epey bilgi var içinde. Orada bununla ilgili mufassal bir çalışma var. Bu rakamların, yani 200 binden birdenbire 117 bine düşmesi, yani ne Birleşmiş Milletler geri dönüşler oldu diye açıklıyor. Tel Abyad ve Resulayn'a. Raporda bunun böyle olmadığını söylüyor ve yerinde bir takım insanlarla, yani o Tel Abyadlılarla ve Resulaynlılarla konuşulmuş. Böyle bir şey yok. Dönenler, Türkiye'den dönen mülteciler ve daha önce Suriye'nin başka yerlerinde yerinden olmuş insanları oraya otobüslerle getiriyorlar deniyor. Yani çok ciddi bir manipülasyon var burada, öyle anlaşılıyor. Ve işin en acıklı tarafı tabii Birleşmiş Milletler kuruluşlarının da bu manipülasyona alet olması. Şu anlama, alet olması şu anlamda, çünkü orada fiilen bulunmuyorlar. Yani orada değiller ve ikinci el, üçüncü el raporlarla idare ediyorlar. Yani bugün... Bu an, yani son rakam 19 Kasım tarihli 117 bin epitopu insanın kaçtığı, pardon 75 bin insanın kaçtığı, çok düşmüş rakam. Ve 117 bin kişinin de döndüğü. Dediğim gibi bunlar zaten otobüslerin fotoğrafları falan var, göreceksiniz eğer bakarsanız şeyde, raporda. Türkiye'den gelen otobüsler bunlar. Evet. Karşıdan geliyorlar. Yani böyle bir özellikle Birleşmiş Milletler açısından tabii fevkalade tatsız bir gelişme var. Bunu da tabii izlemeye devam edeceğiz.
Bir de göçmen meselesinde başta konuştuğumuz gibi onu
tabii,
takip edeceğiz. Fevkalade
önemli o. Tabii. Bir de tabii yani bu yani kaçışlar bitmedi daha. Çünkü orada bu ateşkes olmadı. Yani ateşkes gerçekleşmedi yani her şeye. Evet. Maalesef. Durum bu.
Peki bitirelim o zaman.
28'de bitirelim demişsiniz.
Evet. Konuğumuz var. Nur Deriş ile Sabiha Sertel'i konuşacağız kitabını.
Nur Deriş. Dostumuzdur. Evet. Baki Selam Efendi.
Evet, baş üstüne. Orada da işte tam baskınlığın da yıl dönümünde tam denk getirdik. Şimdi şey olarak parça olarak da yani. Şey, Mavi Vatan dedin o kadar. Biz de o zaman Smoking Panatellas on the Blue Mediterranean CD, ama enstrümantal bir parça. Adı güzel ama Mavi Akdeniz üzerinde küçük sigaralar içerken diye Aqua Velvet grubundan dinliyoruz efendim.
Akdeniz, evet. Evet, White Sea demiştim ya.
Mediterranean.
Efendim, hayırlı günler diliyorum.
Teşekkür ederim.
Sağ olun.
Nereye doğru?
Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.